Evet, herkese merhaba. Bugün 1 Aralık 2023 Cuma. Yapay zeka eğitimimizin ikinci haftasından, ikinci oturumundan tekrar beraberiz. Geçtiğimiz hafta bir giriş yapmıştık. Yapay zeka nedir? Ne amaçlarla kullanılır? Hangi alanlarda kullanılır? Nasıl kullanılır? Tarzında sorulara cevap aramış. Eğitimin sonunda da bayağı keyifli, uzun bir sohbet gerçekleştirmiştik. Şimdi bugün biraz daha derinlere ineceğiz. Öğrenme tarafına gideceğiz. Yapay zeka nasıl öğreniyor? Öğrenme çeşitleri, öğrenirken neleri ön plana çıkartıyor? Yapay zeka öğrenmesiyle insan öğrenmesi arasındaki farklar ve benzerlikler neler? Bunlara bir teorik olarak gideceğiz. Arka planda slide ilerleyecek. Slide'la birlikte ben konuşacağım. Benim konuştuklarımın daha teorik halde slaytta yazacak. Aslında metin hali. Ses konusunda duyma problemi olduğu takdirde de slayttan destek alınabilecek. Görsel anlamda destek alabilenler. Şimdi bunun şöyle olacak eğitim. Önce bir teorik olarak bahsedeceğiz. Daha sonra sohbet aşamasına geçeceğiz hep birlikte. Sorularınız varsa cevaplayacağız. Sorularınız yok, sohbet edelim dersek de konular üzerine sohbet edeceğiz. Her başlık sonunda ben size yönelteceğim, sorunuz var mı? Netleşmesi gereken bir yer var mı gibisinden. Varsa orada konuşacağız. Yavaştan ilerleyelim. Evet. Birinci başlığımız bilgisayarların öğrenme temelleri. Makine öğrenmesi ve yapay zeka arasındaki ilişki. İlerleyelim. Burada yapay zeka nedir sorusuna bir cevap vermemiz gerekiyor. Geçen hafta buna az çok girmiştik ama bu hafta yine bir hatırlamamız gerekiyor. Makine öğrenmesinden bahsedeceğimiz için bu önemli. Yapay zeka bilgisayar üzerinde öğrenme tekniğiyle çalışan ve bir takım işleri otonom olarak gerçekleştiren temel olarak bir sistem. Yapay zekanın alanlardaki aktifliğini zaten geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Yapay zeka amacı bilgisayar sisteminin düşünme, öğrenme, yöneltme, uygulama gibi başlıklar altında ilerlemesini sağlamak. Hepsini tek bir çatı altında toplamak yapay zeka olarak değerlendirilebilir. Evet. İkinci başlığımız makine öğrenmesi. Buraya geçelim. Makine öğrenmesi yine yapay zekanın bir alt alanı olup yapay zekadan beslenerek bir takım işlevleri aşama aşama gerçekleştiren ama bu süreçte de hala yapay zeka temelinden artı insandan öğrenebilen bir sistem. Yapay zeka kendi kendine ortaya çıkmadı. Makine öğrenimi de aynı şekilde kendi kendine ortaya çıkmadı. Önce yapay zeka çıktı. Yapay zekayı besleyen de makine öğrenimi oldu. Makine öğrenimi nasıl çalışıyor? Makine öğrenimi insanlardan veri alarak, yapay zekanın havuzundan veri alarak, havuz, teknik havuz, öğreniyor, uyguluyor, sürekli uyguluyor. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi sürekli uyguluyor ve doğru şeyi bulmak için çabalıyor ve eninde sonunda doğru şeyi buluyor. Çünkü ona tanımlanmış bir doğru şey mutlaka var. Bunu şöyle ifade edebiliriz. İlk başta bir işlevi gerçekleştirmesini söyledik. O işlevi gerçekleştirmek için birden fazla algoritma kullanıyor. Ve algoritmaları kullanırken de ona vermiş olduğumuz verileri ön plana çıkartıyor. Kendisi yorumluyor ve bizim verilerimiz yetmezse kendi algoritmasını kullanıyor. Kendi algoritması yetmezse internet desteği sağlanmışsa internet desteğini kullanıyor. Ve bu şekilde mutlaka yapay zeka makine öğrenimini gerçekleştirmiş oluyor. İlerleyelim. Makine öğrenmesi ile yapay zeka arasındaki ilişki az çok az önce bahsettik ama yine kısaca değinelim. Bu ikisi arasındaki ilişki birbirlerinden besleniyor olması. Makine öğrenimi olmasa yapay zeka olmayabilir. Yapay zeka olmasa zaten makine öğreniminde bahsetmek çok da elzem olmuyor. Yapay zekanın temelinde makine öğrenmesi hedefe ulaşmak için kullanılan bir araç. Evet. İkisi arasındaki farklar ve benzerlikler kısmında yapay zeka belirli bir problemi çözmek için kullanılırken makine öğrenimi bu problemi çözmek konusunda envanteri sağlamak için kullanılıyor. Envanter olmadığı takdirde yapay zeka bir döngüde devam ediyor. Ki zaten döngüye girebilmesi için de yapay zekanın alt tabakasında olması gerekiyor. Bu da makine öğreniminden geçiyor. Devam edelim. Ek olarak makine öğrenimi ileride daha çok değinebileceğimiz tarafıyla söylemek gerekirse spam filtreleme, ses analiz etme, görsel dizayn ve benzeri alanlarda kullanılabiliyor. Nasıl kullanıldığını birazdan örnekler vererek göstereceğiz ya da anlatacağız. Sonuç olarak makine öğrenmesi yapay zekanın bir pratik uygulama alanı ve bu alanda kendini sürekli yineleyen, geliştiren ve farklı alanlardan katkı bulabilen bir sistem. Makine öğrenmesi aslında sadece yapay zekada değil, birçok alanda aktif. Yapay zeka öncesinde de bilgisayarların kendi başına bir şeyleri gerçekleştirme konusunda da rol oynuyordu. Yapay zeka ortaya çıkınca o tarafta daha aktif duymaya başladık. Sanırım 2018'e kadar ya da 2017'ye kadar, belki 2016'da olabilir ama tarihi kapsamlı tutmak için biraz geriye gittim. Makine öğreniminden çok bahsedildiği söylenemeyebilirdi. Biraz teknik tarafta bahsediliyor olabilirdi ama şu an dışarı çıksak işte 15 kişiden 10'unda 9'unda mutlaka makine öğrenimi duymuşluğu vardır. Bir sonraki başlığımız insan öğrenme süreçleriyle bilgisayar öğrenme süreçlerinde arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Çok uzun bir başlık. Buraya kadar bir soru işareti var mı? Nasıl gidiyoruz? Problem var mı? Biraz teorik oluyor buralar ama dediğim gibi ilk haftalarda böyle teorik gidip altyapı oluşturacağız. Sonrasında uygulamaya çalışacağız bir takım şeyleri. Ben bir de evet, soru yoksa devam edebilirim. Evet. Benzerlikler ve farklılıklar kısmında birinci başlığımız veri ile öğrenme. Veri ile öğrenme aslında her iki tarafında aktif olarak kullandığı bir sistem. İnsan geçmişine dayalı bilgilerden öğreniyor ve deneyimleriyle öğreniyor. Bilgisayarda ona verilen envanterle öğreniyor. Maddelerle öğreniyor. İşte bu böyledir, şu şöyledir. Bu böyle yapılır. Bu bilginin karşılığı budur tarzındaki verilerle öğreniyor. Her iki tarafında bir kaynağa ihtiyacı var. Yani bir bilgiyi öğrenmek için bilgisayarın kendi kendine veri üretmesi biraz zor çünkü bilgiler her zaman farklılık gösterebiliyor. Adaptasyon yeteneği. Adaptasyon yeteneği her iki tarafında yine insan ve bilgisayar üzerinden yorumlayacak olursak çevresindeki gelişen olaylar, daha sonrasında bulunulan ortamlar, çalıştırılan ortamlar. Mesela insanın bulunduğu ortam öğrenmesini etkilerken bilgisayarda da bilgisayar içerisinde çalıştırılan bir sunucunun bulunduğu ortam, sunucunun özellikleri o bilgisayarın öğrenmesini etkileyebilir. Bu da adaptasyon tarafına giriyor. Evet. Devam ediyorum. Hata yapma ve düzeltme. Yine her iki tarafın fazlasıyla yaptığı ve yaparak öğrendiği bir sistem. Hepimiz hata yaparız diye bir kavram var insan tarafında. Hata yapa yapa öğreniriz diye de bir başka kavram var. Aynısı bilgisayar için de geçerli. İnsanlar hata yaparak öğreniyor. Bilgisayarda deneme yanılma. Deniyor. Hata yaptığını fark ettiği an ya da yanlışa çıktığını fark ettiği an ondan vazgeçip hemen farklı bir şey deniyor. İnsan da böyle hata yapıyor. Bu yanlışmış diyor. Ama bunun sonucunu görüyor ve farklı bir şey yapmak istiyor. İnsanın sanırım buradaki tek farkı hatayı bir kere yaptığında bir daha yapmaması. Ama bilgisayar bazen yapabiliyor. Evet. Öğrenme sürecinde zaman. Bu da bir diğer alt başlığımız. Bu da aslında hata yapmayla biraz entegre çalışan bir sistem. Zamanla bir şeylerin öğrenilmesinden bahsediyor. Nasıl işte bizler bir şeyi öğrenirken hata yapa yapa öğreniyoruz. Bir dil öğrenirken mesela sürekli yeni şeyler deniyoruz. Dil öğrenmenin farklı metotlarını bulmaya çalışıyoruz. Bilgisayarda bu şekilde öğrenmek istediği veriyi öğrenirken sürekli bir şeyler deniyor ve bu denemesinde tabii bir zaman geçiyor. İnsandan belki daha az zaman geçiriyor olabilir bu süreçte ama mutlaka bir zamana ihtiyacı oluyor. Bunu şöyle örnek vereyim. Geçenki eğitimimizde bir ses klonlama ile ilgili soru vardı. Ses klonlama tarafında bilgisayara yani yapay zeka sesinizi verdiğinizde ham sesinizi onu modüllemek için yani işleyebileceğimiz hale getirmek için yapay zeka birden fazla deneme yapıyor kendi içinde. Sesi birden fazla şekillerde işliyor işliyor. En doğrusunu bulana kadar o sesi işliyor. Hatta şey var. Ses işleme kısmında bir seçim alanı var ve burada seçtiriyor size diyor işte kaç kere denemem istersin. İşte 3, 5, 7, 8 ne kadar fazla seçerseniz deneme sayısını doğru veriye ulaşmak o kadar mümkün oluyor. Burada da bir zaman ortaya çıkıyor. Bu ikisi arasındaki farklılıklar, insanla yapay zeka arasındaki farklılıklar duygusal ve insan boyutu. İnsan öğrenirken duygusal farklılıklar dolayısıyla bir takım şeyleri arka plana atarken yapay zekada böyle bir şey yok. Yapay zekanın henüz duygusu yok. O mutlaka bir şey öğrenir. Kötü olan bir şey öğrenebilir. Ajitasyon içeren bir şey öğrenebilir. Psikolojik olarak olumsuz etkilenebileceğimiz, bizim olumsuz etkilenebileceğimiz şeyleri öğrenebilir. Ama biz burada duygusal olarak problem yaşayabiliriz. Çünkü onu kaldıramayabiliriz. Aramızdaki farklılan birisi bu. O yüzden yapay zekanın öğrenme konusunda bizden farkı duygusal taraf diyebilirim. Kavramsal anlayış ve bağlam. Yapay zeka bir alana birden fazla kavramla ve bağlamla yaklaşabilirken insanlar görüşler, düşünceler, farklı kişilerden alınan öneriler dolayısıyla kolay yönlendirilebilir. Aslında yapay zeka da yönlendirilebilir ama temel bıraktığınızda kendisine o çok farklı algoritmalar deneyerek mutlaka bir yol bulup ilerleyebilir. Ama dediğim gibi insan bir yerde bir odağa kayabilir. Toparlayamadım. Devam ediyorum. Eğitim ve programlama. Bu aslında ilk başta, yani bu başlığın ilk slaytında bahsettiğimiz zaman ve diğer kavramların temeli. Eğitim ve programlama. İnsanlar programlamayı yaparken kendi isteğine, kendi düşüncesine göre tasarım yaparsa burada yine bir özelleştirme devreye giriyor ama yapay zekada yine insan ile yapay zekayı karşılaştırdığımız için bir fark olmuyor. O daha farklı, daha kavramsal, daha geniş açıdan ve daha spesifik olarak veriye ulaşabiliyor. Evet, bir sonraki başlığımız bilgisayarlara bilgi verme yöntemleri. Buraya kadar her şey yolunda mı? Bir problem varsa araya girebilirsiniz burada. Biraz bekleyeyim. Evet. Evet, sanırım yok. Devam edeceğim. Devam ediyorum. Eğitim verilerinin temel rolü. Alt başlığımız bu. Bilgisayarların eğitim sürecindeki temel taşı, temel taşı eğitim verileri. Yani eğitim verileri demek bilgisayara vermiş olduğumuz bilgiler, ona kazandırdığımız altyapı ve onu beslememiz bilgisayarlar. Bizim vermiş olduğumuz ya da bir takım teknik platformların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bir öğrenme sürecine başlıyor ve buradan ilerliyor. İlerledikçe genişliyor verisi ve o verilerden de çağrışım yapabiliyor. Eğitim verileri dediğim gibi bilgisayarlarda fazlalaştıkça ya da yapay zeka modüllerinde fazlalaştıkça onların farklı şekillerde eğilimlerine yol açabiliyor. Bunu şöyle örnek verelim. ChatGPT 3 mesela 3,5 Google'da belli bir ya da kendi bünyesinde belli bir veriye sahipken 4 daha fazla veriye sahip. İşte burada öğrenme tarafından bahsetmek mümkün. Eğitim verileri bilgilerin gerçek dünyaya daha uyarlı gitmesine sebep oluyor. Çünkü ona yeni bilgiler, güncel bilgiler verdiğimizde ondan alacağımız cevaplar, yanıtlar ya da destekler de haliyle güncel oluyor. Etiketli veriler. Eğitim öneriyle ilgili verilen bilgilerin daha doğru ilerlemin doğru alınmasına sebep olan veriler. Burada verilerin etiketlenmesi biraz daha teknik ve altyapısı karmaşık bir sistem olduğu için oraya çok girmeyeceğiz ama bize gelen kısım işte örneğin fotoğrafların etiketlenmesidir. Bir metnin bize istendiği gibi dönmesidir. Arka planda çalışan eğitim veri etiketlemesi buna sebep oluşturuyor. Eğitim veri etiketlemesi olmasa bizler veriyi karmaşık belki de yapay zekanın kendi işlediği sistemle alabiliriz. O yüzden veri etiketlemesi önemli. Bizim şu anda bir takım betimlemeleri alabiliyor olmamız, daha sonrasında işte iOS ya da Android cihazlarda kullanılan yüz tanımanın gelişmiş ve yapay zeka ile desteklenmiş olması veri etiketlemesinden geçiyor. Çünkü orada da bizleri etiketliyor yapay zeka ya da işte yüz tanımasına konu olması gereken kişiyi etiketliyor diyebilirim. Evet. Örneklerle nasıl çalıştıkları kısmındayız şu anda. Örneklerle nasıl çalıştıkları kısmına geçmeden önce dediğim gibi burada yine bir soru işareti varsa cevaplayabiliriz. Yoksa devam edeceğim. Evet. Sanırım yok. Devam ediyorum. Burası biraz keyifli. Örnekler kısmı. Tıpan filtreleme. Yine yapay zeka desteğine ileride daha da fazla kavuşacak bir alan. Spam filtreleme kısmında e-posta istemcileri işte Gmail, Mail, Outlook gibi platformlar çok sıklıkla kullanılan alanlarmış. Nasıl çalışır kısmı? Denetimli öğrenme algoritmaları kullanıcının spam olarak işaretlediği mailleri zaman zaman kontrol eder. Bu mailleri veri olarak tutar. Daha sonrasında kullanıcıya belki de o maillerin spam olarak düşmesini otomatik olarak sağlar. Ya bu nasıl olur? Örnek olarak verecek olursak size bir mail geldi. Siz bu maili spam olarak işaretlediniz. Aynı maile benzer bir mail daha geldi ve onu da spam olarak işaretlediniz. Birkaç mail böyle spam olarak işaretlediğinizde ilgili maillerin ya buna benzer maillerin spam kutusuna düşmesi olanaklı. İlerleyen günlerde de yapay zeka biraz daha bu tarafa girdiğinde bunun daha mümkün olacağını söylemek kaçınılmaz. Görüntü sınıflandırma, fotoğraf albümleri, güvenlik kameraları, işte bir telefonumuzda ya da bilgisayarımızda kullandığımız fotoğraf depolama uygulamaları diyelim buna. Nasıl çalışır kısmı yine denetimli öğrenme modelleri bizim görüntüleri nasıl sınıflandırdığımızı, görüntüleri nasıl tasvir ettiğimizi gördükçe ona bir öğrenme modeli oluşturur ve burada sizin yapmanız gereken işleri ilerleyen günlerde kendisi gerçekleştirebilir. Tabii bu şu an her ürün için ya da cihaz için ya da uygulama için geçerli değil. Ama ilerleyen günlerde olması mümkün. Buradaki temel nokta yapay zeka öğrenmesiyle bunların mümkün olabileceği ya da mümkün olduğunu vurgulamak. Örneğin işte bizim kullandığımız bir uygulamanın bizim seçtiğimiz bir takım özellikler sayesinde fotoğraflarınızı klasörler haline bölmesi ya da filtrelemesi. Bunu şununla karıştırmayalım. İşte Trendyol ve benzer uygulamalarda ürün filtreleme tarafıyla karıştırmayalım. Orada bizim seçtiğimiz bir takım özelliklerle yine filtreleme yapıyor ama oradaki sistem tamamen web tabanlı. Burada işte görüntüyü algılayıp onu farklı sınıflara bölüyor diyelim. Metin analizi ve duygu analizi en şu an karşımıza çıkan ve hepimizin az çok şikayet ettiğimiz durum. Metin analizi ve duygu analizi sosyal medya platformlarda gezinirken kendi arkadaş çevremizde ya da sosyal medya arkadaşlarımızla yaptığımız iletişim sonrasında karşımıza çıkan reklamlar. Temel yapı bu aslında. Buradaki olay şu. Yapay zeka ya da benzeri platformlar sizin verilerinize çerez olarak ya da farklı bir şekilde ulaştığında bu verileri yorumlayıp size farklı alanlarda işte öneriler sunabiliyor. Kısacası hani toplum içerisinde diyoruz ya biz arkadaşımızla ayakkabı alacağız diye konuşurken bir anda karşıma ayakkabı çıktı. Bunun temelinde de bu var. İlerleyen günlerde yapay zekanın daha da geliştiği günlerde bu bizim kendi içimizde, kendi çevremizde, telefonumuzda, belki evimizdeki bir takım araçlarda kullandığımız yapay zeka altyapılı modüllerde de aktif olacak ve burada bizim işte duygularımızı, düşüncelerimizi, konuşma tarzlarımızı göz önünde bulundurarak bize önerilerde bulunabilecek. Bu şey gibi oldu, gelecekten bilgi veriyormuş gibi oldu biraz ama az çok şu anda gördüğümüz şeylerden birisi de bu. Buraya kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Varsa konuşabiliriz. Çok teorik bilgiler başlarda biraz öyleydi ama sonlara doğru biraz daha hafiflettik diyebiliriz. Örnekler her zaman akılda kalıcı oluyor. Mesajımız var mı bakalım? Mesajımız da yok. Sunum tarafımız böyle. Teknik bilgi tarafı bu. Üzerine konuşabiliriz. Farklı konular konuşabiliriz. Bunlar üzerinde konuşabiliriz. Şu an söz tamamen hepimizde diyebilirim. Sunum tarafımız böyle. Şöyle üzerinden bir geçelim yine. Araya girmek isterseniz girebilirsiniz şu anda. Evet. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa yavaştan toparlayabiliriz. Evet, sanırım yok. O zaman bugün bir teknik giriş yaptığımızda söyleyebilirim. Öğrenmelerden bahsettik çünkü ilerleyen toplantılarda, eğitimlerde bu öğrenmeleri kullanarak belki bir takım çalışmalar yapacağız. Bu bir altyapı. Geçtiğimiz hafta biraz giriş yaptık. Bugün öğrenme tarafına değindik. Haftaya bunların çıktılarını göreceğiz. Öğrenme tarafının bize nasıl getirileri olduğunu belki ChatGPT 4 üzerinden göstereceğiz size. Belki bir uygulamayla geliriz. Bu bir sürpriz olsun. Daha sonrasında yine geçenki takvimimizde bahsettiğimiz gibi topluma karşı çıktılarını göreceğiz ve en sonunda da yapay zekanın bize kattıklarını hep birlikte tartışıp 6 haftalık eğitimimizi yavaş yavaş tamamlayacağız. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Umarım verimli bir süreç olmuştur. İki haftadır biraz teorik gidiyoruz diyebilirsiniz ama bunları vermeden direkt olaya dahil olmak hepimizin kafasını karıştırıyor. O yüzden biraz teorik başladık. Böyle bugün 1 Aralık 2023 Cuma ve yapay zeka eğitimimizin ikincisini tamamladık. Üçüncü eğitimde yani haftaya Cuma akşamı saat 8.30'da 20.30'da görüşmek üzere.